Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Bugün Cem Uzan'la güce dengeyi getirmeyi konuşacağız. Zira aklımda hala cevabını bulmamış o soru. Bakalım Cem Uzan biliyor mu? Merkez Bankası Başkanı neden kovuldu? Baş danışman çıktı.
Merkez Bankası Başkanı'nın bu kadar sık değişmesi belki de bir beyin jimnastiği olabilir.
Pardon, ne olabilir?
Bir beyin jimnastiği olabilir.
Dalga geçiyorsun değil mi?
Bir beyin jimnastiği
olabilir diyorsun. Doların 8.30'a fırlamış. Faizlerin %20'ye zıplaması, açıklamadan da anlaşılacağı üzere biz neden yedik bu haltı? Ekonominin en önemli kurumunun başkanı bir beyin jimnastiği kurbanı. Lakin tam bir beyin jimnastiği isteniyorsa şahsen Tetris'i öneririm. Efendim, yukarıdan istatistik kurumu başkanı düşüyor. Onu şuraya yerleştirin. Bak bak, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Hop! Hemen arkasından L harfi gibi olan Borsa İstanbul Başkanı. Bu sıraya oturttunuz mu onu da? Sonrasında gelecek ekonomi bakanını da oturturuz şuraya. Sığdırırız köşeye. Ya bunları bırakalım. En güzeli ekonomiyi Cem Uzan'a soralım.
Cem Bey, hoş geldiniz. Paris'te havalar, durumlar nasıl?
Hoş bulduk. Gayet iyi. Valla dışarısı 24 derece. Bayağı hava güzel. Ama birkaç gün sonra soğuyacakmış dakika. Biz de işte ilkbaharın alışkanlığıyla sıcaklardan keyif alıyoruz.
Durumu illa izliyorsunuzdur. İyi giden bir şey vardı. Dur, ona da çomak sokup deyip hızlı hızlı Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdiler. Ekonominin geldiği son durum bu. Yabancı raporlar döndü. Bütün algı farklı boyutlara doğru evrildi. Siz nasıl görüyorsunuz durumu?
Bir şey söyleyeceğim. İlk önce ben bu lafı çok duyuyorum Türkiye'de. Algıyı yönetimi. Yani aslında bunu biraz daha çıplak bir kelime kullanmak daha doğru olur gibi geliyor. Palavra yönetimi desek daha yerinde olur gibi geliyor. Çünkü son dönemlerde özellikle son bir sene içinde ekonomi yönetimi diye bir şey yok zaten. Olay laf yönetimi, algı yönetimi, palavra yönetimi ne demek isterseniz diyebilirsiniz. Yani hasta kanser, siz hastaya ilaçları yüklediniz, 3 günlüğüne iyileşti. Ama hastanın gideceği yol maalesef belli. Türk ekonomisinin de içinde bulunduğu durum son derece net. Türkiye aslında bir deklare edilmemiş, henüz yüzleşilmemiş bir moratoryum tablosuyla karşı karşıya. Daha vadesi gelmemiş olan, ödenmemiş olan borçlar var. Olayın vahameti daha infilak noktasına gelmedi. Biraz daha hani hastanın son günleri, son haftaları gibi görmek lazım bunu. Türk ekonomisi, şöyle bakalım, döviz rezervi olmayan bir ülke. Kendi 83 milyon vatandaşı var Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ama kendisine ait dövizi yok. Ve bol miktarda da borcu var. Borcu borçla çevirmeye çalışıyor. Artık o da çevrilemez hale geldi. Faizleri yükseltip sıcak parayı çekeyim dedi. Tabii bunun bir maliyeti var. Bir de ödeme gününde geldi. Nasıl ödeyeceksiniz? Hop, apayrı bir felaket. Yüksek faizin iç ekonomiye yansımaları var. Bunların hepsi maalesef ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir hastanın aspirinle tedavisi gibi. Onun için o gitmiş, bu gelmiş, bu gitmiş, şu gelmiş. Artık zaten yabancıların da bu son Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra gösterdikleri reaksiyon, piyasaların verdiği reaksiyon, Naci Ağbal'ın kendi şahsına gösterilen bir itibardan değil. Burada yanlış anlama olmasın. Orada herhangi kim olsaydı aynı şey olur. Çünkü zikzaklar devam ediyor. Yani ekonomi politikasında tutarsızlıklar devam ediyor. Saçma sapan teoriler devam ediyor. Saçma sapan uygulamalar devam ediyor.
Peki sizce neden Naci Ağbal görevden alınmış olabilir?
Bir analiz yapabilirim. Bir bilgiye sahip değilim.
Yok, biz de bir bilgiye sahip değiliz buradan.
Doğru söylüyorsunuz. Türkiye'de her şey özel ve gizli olduğu için tırnak içinde
oradan
söylüyorum.
Oradan daha çok bilgiye sahip bile olabilirsiniz.
Olabilir, olabilir. Bir, bu 130 milyarın araştırması deniyor. Şimdi bu 130 milyar olayı çok önemli. Bu çok önemli. Şundan dolayı. Bu kayıtlar da mevcut. Bu kayıtların yok edilmesi mümkün değil. Yani Merkez Bankası'nın kayıtlarını yok etseniz Merkez Bankası'nın parasının durduğu muhabir bankaların kayıtlarında var. Yani onun için bunu yok etmeniz mümkün değil. Bu er ya da geç ortaya çıkacak. Yani sonuç olarak orada bir sorgulama oldu ise bir rahatsızlık olmuş olabilir. Ki bunu tespit etmek için de öyle çok büyük bir araştırmaya gerek yok. İki tane tuşa basacaksınız çıkacak zaten sistemden kime satılmış, ne zaman satılmış diye. Bu çok atla deve bir iş değil. Ama sonuç olarak bir kişinin iki dudağının arasında olduğu bir defa daha tescil edildi. Benim için önemli olan bu. Yani 83 milyon insanın ekonomik geleceği bir kişinin iki dudağının arasında. Düşünün, siz bir iş adamı olsanız ve pazartesi ya salı günü vadesi gelen döviz ödemeniz var. Cuma günde paranızı denkleştirmişsiniz ve ödeyeceksiniz. Pazartesi bir kalkıyorsunuz %15 girmiş eksiye. Yani %15'te bütün karınız gitti, marjınız gitti, her şeyiniz gitti. Belki de ödeyemez hale geldiniz. Yazık günah değil mi bu insanlara? Yazık günah değil mi bu emeğe? Eğer sopayla, esmekle, gürlemekle ekonomi yönetiliyor olsa idi, Sovyetler Birliği zımba gibi bir ekonomiyle bugün dünyada halen yaşıyor olur. Cumhurbaşkanının kredisinin ekonomik alanda bir kez daha tükenişini dünya piyasaları tescil etmiştir.
Yani bütün izleyicilerin merak ettiği tek soru zaten, sizce dolar ne olur? Benim de en sevdiğim yer burası zaten, size bu soruyu sormak diye istiyorum. Sizce dolar yıl sonu ya da sonrasında ne olur? Hızla artar mı?
Şimdi bazı şeyler var. Hakikaten öngörmek mümkün değil. İleriye yönelik varsayımlar ve analizler hep normal hareket şartlarına göre yapılır. Siz 3 ayda bir, 4 ayda bir Merkez Bankası değiştireceğini hesaplarken öngöremezsiniz bir iktidarı. Doğru. Bu normal bir olay değildir. Adam akciğer kanseri olmuş, tedavi görüyor ama bir taraftan da gizli gizli 2 paket sigara içiyor. Onu öngöremezsiniz. O adamın direkt hayatına etki eder. Yaşama sürecine etki yapar. Bu çerçevede Türkiye'de siyasi iktidar, yani Türkiye'de siyasi iktidar demeyelim. Şurada açık açık konuşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyelim. Onun tavırlarının ne olacağı, ne kadar tutarlı, ne kadar tutarsız, ne kadar keyfi olacağına da bağlı sene sonu ne olacağı. Ama ben size bundan önce, bilmiyorsam Aralık başında bir röportaj yapmıştık. Doğru. O zamanlar bir sene sonra bugünlerde 20 lira olursa şaşırmam demiştim. Aynı sözümün arkasındayım. Şöyle bakmak lazım. Her gün %15 artmıyor. Bana o geçen pazar akşamı Uzak Doğu açıldığında haber geldi birkaç yerden. İşte TL %15, %16 düşüşle açılıyor Uzak Doğu'da diye. Ne görüyorsunuz dediler. Vallahi herhalde bir parça toparlar. %10 civarında bir kayıpla dedim. Günü Amerika tarafında, Avrupa tarafında %10'la kapatır dedim. 3 aşağı 5 yukarıda öyle bir şey oldu. Şimdi tabii her gün %10 olacak demek değil. Ama istikrarlı olarak %0.8, %1, %1.2, sonra bir ara bir artı oluyor yarım, sonra bir daha çıkıyor. Bu önemli olan çıkış trendi nereye doğru gidiyor? Yani zikzaklar var ama hep yukarıya doğru gidiyor. Ve şöyle bakın, ortalama haftada 4-4.5'luk bir kayıpla gidiyor şu anda. O %10'luk, 15'lik büyük kırılmalar haricinde. Bunu topladığınız zaman yıl sonunda ne çıkıyor hesaplayın. Ve burada bir şeyi daha dikkat almak lazım. Türkiye'nin döviz girdisinin yüksek olduğu aylarına geliyoruz. Normal şartlarda turizm bağlantısı olarak. Bu da yok, olmayacak. Ödemelerin vadeleri geliyor. Çünkü niye? Yok, döviziniz yok. Bugün Türkiye'nin dövizi yok. Aşı olayında bile dövizsizliğin etkisi var. Yani günü kurtaran palyatif tedbirlerle, swaplarla, şunlarla, bunlarla geçiyor ama felaket. Yani bakın, Londra borsasında geçen hafta overnight TL 1400. Ne demek? 1400 demek. Ne güzel iş ya. Pazartesi akşamı 100 liralı yatır, pazartesi salı sabahı 104 lira olarak al.
Temiz net, dünyada yok.
Şimdi evet. Bu neden oldu? Artık ekonominin dengeleri o kadar çivisi çıkmış vaziyette ki. Evet. Borsada aynı. Borsada keza aynı. Borsada da öyle. Yabancı çıkıp satmak istiyor. Açığa satış, short selling yapmak istiyor. Yapamıyor. Düşeceğini biliyor. Şimdi ben böyle dün bugün çıkan, yok Goldman Sachs'ın, yok Morgan Stanley'nin raporları falan filan bana hiçbir şey ifade etmiyor. Oradaki bankacı arkadaşlar da bugün A bankasında, yarın B bankasında, öbürsü gün C bankasında çalışan, emekleri de alın teriyle işini yapan insanlar. Ama öngörüleri bana çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü onlar normal şartlara göre hesap ediyorlar. Şöyle olursa böyle olmalı, böyle olursa böyle olmalı. Hayır, Türkiye'de hiçbir şey hiçbir zaman normal işlemiyor ki şimdi işlesin.
Aslında normal şartlar demişken, mesela şartları anormalleştirecek durumlardan bir, Amerika'da mesela Mayıs başında başlayacak Halkbank davası, işte Rusya'dan aldığımız S-400 füzelerinin aktivite edilmesi. Bunlar hakkındaki görüşleriniz nelerdi?
Basit bakalım isterseniz işe. Amerika'daki Halkbank davası. Halkbank davası diye görmek işi çok ucuzlatmak olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir devlet bankası, genel müdür yardımcısı bu konuyla ilgili hapis yattı adam Amerika'da. Bu adamlar Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargoyu delmekle suçlanıyorlar. Altın işi yaparaktan bunu delmekle suçlanıyorlar. Bunu yapan adam Amerika'da hapiste, gözaltında ve itirafçı. Şimdi onu da geçelim. Bu iş yapıldı mı, yapılmadı mı? Yaptı mı Türkiye bunu, yapmadı mı?
Yani Zafer Çağlayan zamanında Ekonomi Bakanı, biz bunu yapıyoruz, Amerika'yı da ilgilendirmez diye kendi açıklaması var. Sonra da saatini gösterdi. Patek Philippe almış.
Güzel, güzel. Amerika'da şimdi Halk Bankası'na cezayı keser, dolar üstünden de çatır çatır tahsil eder, kimseyi de ilgilendirmez. Anlatabiliyor muyum? Yani mantık buysa, bütün dünyadaki dolar trafiği New York'tan geçer. O cezayı ödemememiz mümkün değil. Oradan gelecek olan fatura dank diye önünüze konacak. S-400'ler tamamen politik bir açmaz, ne olduğu, niçin yapıldığı hiçbir mantığa sığmayan bir şey. Onunla kalmıyorsunuz. Sizin bir de Suriye sorununuz var Amerika'yla. Libya sorununuz var Fransa'yla. Avrupa Birliği'yle Doğu Akdeniz sorununuz var. Ya geçenlerde işte Alman gazetesi Die Welt, Almanya'nın en saygın gazetelerinden biridir. Ben de okuduğum bir haber. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu, sırf ekonomik değil, siyasi ve ekonomik durumu çok güzel analiz ediyor. O kadar ki bize Avrupa'dan para dilenmek için diyor. Aynen bu kelimeyi kullanıyor. Avrupa'dan para dilenmek için bize Covid başlangıcında sözde yardım yapma jestleri yaptılar diyor. Bir yardıma ihtiyacımız yoktu diyor. İki numara olduğunu biliyorduk diyor. Üç de diyor Avrupa'da hiç kimse böyle paraları başka bir devlete hediye etmez, borç vermez, hibe vermez. Çünkü geri ödenemeyeceğini biliyorduk diyor. Ben söylemiyorum. Almanya'nın en önemli gazetelerinden birindeki analizde söyleniyor bu. Alman piyasalarının, Alman siyasetinin, Alman ekonomisinin önüne gelen insanların okuduğu en ciddi gazetelerden biri. Şimdi böyle bir durumdasınız. İşler sadece daha çetrefilli hale gelecektir. Daha kötü hale gelecektir. Bundan dolayı yani ben 20 lira diyorum, faiz ne olur diyorlar. Şu anda faiz 19. Düşer düşmez. Hayal görmesinler. 19'da tutabilsinler, ellerine öpsünler milletin. Sayın Cumhurbaşkanı bağırarak çağırarak dünyadaki ekonomi prensiplerini değiştireceğini zannediyorsa daha çok var. Siz bütçe açığını devam edin. Karşılıksız para basın. Faizler yükselmesin. Kur yükselmesin. Bir dakika. Siz Katar değilsiniz 200 bin kişiyle dünyanın üçte bir doğalgaz rezervine sahip olup parayı nereye koyacağını bilmeyen bir devlet veya Suudi Arabistan veya Kuveyt değilsiniz siz. Onlara imrenebilirsiniz. Suudi Arabistan kralı gibi Türkiye'yi yönetmek istersiniz. Kraliyet olsun istersiniz. Emirlik, sultanlık olsun istersiniz ama değil. Türkiye'nin imkanları da öyle değil.
Galiba paralar yenildi ve gidilecek yol da bitti gibi gözüküyor.
Aynen öyle. Aynen para bitti. Para bitti. Daha da gelecek bir para yok artık.
Yanlış bilmiyorsam siz inşaatçı bir ailesiniz. Yani yaptığınız barajlar, yollar, yani yıllarca.
Uzan grubunun, Uzan Holding'in, Uzan ailesinin ilk önemli sektörüydü. Evet.
Peki bugünkü ihaleleri nasıl görüyorsunuz? Yani daha öncekiler var, yapıştet devletler var, köprüler var, havalimanları var biliyorsunuz. Bu durum nedir, nasıl, bize biraz açıklar mısınız? Yani işin içinde olarak bu işin maliyetini ve devlete yükünü en iyi siz bilirsiniz diye düşünüyorum.
Hırsızlık bu kadar.
Bu açıklamayı yani... teşekkür ederiz.
Yani hırsızlık bir şey için söylenemeyecek en çıplak ve en net tarifidir. Bakın herkes bu 5 tane müteahhite bakıyor. Sadece o 5 müteahhit değil. Bunun gibi 25-30 tane daha müteahhit var. Onlar da bir alt kategoride. Şimdi tekrar söylüyorum. Gençlik yıllarında üniversiteyi bitirdikten sonra babamın yanında çalıştım. Suudi Arabistan'da, Libya'da, şantiyelerde çalıştım. 10 senemi geçirdim. Çok özel ihalelere girdik. Onların ihalelerine katıldım. Biliyorum nasıl olduğunu. Oralarda bile, krallıkta bile bu şimdi Türkiye'de sizin bahsettiğiniz davetiye usulü, özel pazarlık usulü ihaleler 1980'li senelerde yasaklanmıştı. Dönen rüşvetlerden dolayı 1980'li senelerde, 85'lerde, 84'lerde, 86'larda bunların hepsi yasaklanmıştı. Bahsettiğiniz Orta Doğu'daki emirlikler, krallıklar, sultanlıklardan konuşuyor. Bu Arap özentiliğinin getirdiği bir şey. Herkes komisyonunu alsın, rüşvetini yesin, milletinin de sırtında binsin. Tüm mesele bu.
Peki daha siz bir yatırımcı olsanız ne yaparsınız? Yani ben Türkiye'de bir yatırımcıyım. Ne yapayım? Yani en zor soru bu zaten.
Döviz alır yastığın altına koyar.
Bankaya?
Hayır. Brezilya ve Arjantin örnekleri çok önemlidir. Arjantin en azından 4-5 defa batıp çıkmıştır. Neden? Çünkü zamanında gelenler ben yaptım oldu diyerekten belli temel dengelerle oynadıkları için. Hala belini toparlayamıyor, doğrultamıyor. Bir de bir şey daha var. Hukuku ayaklar altına aldığı için. Şimdi siz İster Türk olun, ister hani borsada derler ya, bıyıklı derler Türklerin yurt dışından döndürüp getirdikleri yatırıma. İsterse gerçek yatırımcı olsun. Hangisi olursa olsun Türkiye'de hangi hukuki güvenceye sahip yatırım? Hiç. Yüzlerce şirket. O deniyor, bu deniyor. El konuyor, yönetim atanıyor, gasp ediliyor, yağmalı. Bunların faturası nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Fiyat farkı olarak çıkıyor. 1 lira %1 ile gelmiyor. %10 ile geliyor kar marjı. Çünkü riski yüksek. Türkiye riski çok yüksek bir hale geldi artık. Anlatabiliyor muyum? Yani kur riski var, faiz riski var, hukuk riski var. Ben size şunu sorayım. Yani bugün biz sizinle ne bileyim ben Almanya'da Frankfurt'ta oturuyor olsak ve desek ki acaba bırakın Türk olmayın bir an için. Yani iki Alman olarak bakalım. Ya Türkiye'ye mi yatıralım, Mısır'a mı yatıralım, Nijerya'ya mı yatıralım? Herhalde üçünün arasında tercih edecek olsanız Türkiye üçüncü sırada bir. Üçüncü sıraya düşer. Hangi kelimeyi dikkatli seçmek zorunda? Hangi vurdum duymazlıktır diyelim. Tamam, daha sert bir şey söylememek için. Hangi vurdum duymazlıktır ki Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, yastık altındaki paranızı getirin bize teslim edin diyor. Bankalara, yatırım bankalarına teslim edin diyor. Niye? Yastık altındaki paraya göz konulması çok ama çok tehlikeli bir olaydır. Ama iktidarın DNA'sında var el koymak. Koy el, getir kağıdı yaz, imzalayayım hadi git el koy. Bugün herkes sermaye çıkışlarına, girişlerine yasak gelebilir mi diye korkuyor. Ama Türk yatırımcı servetine bir şekilde bir şey olabilir diye endişe etmemek mümkün değil. Hangi mantıktır ki insanların son kara gün parasını istiyorsun? Düşün ki sen devletin kara gün parasını tüketmişsin zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kara gün için sakladığı yedek akçeleri tüketmişsin. Damadın tüketmiş. Bir şey söyleyeceğim. Dünyada eşi benzeri yoktur ya. Ben bunu soruyorum. At izi it izine karıştı. Bu benim cümlem değil. Biz bunu söylesek hakaretten dava yeriz. Sayın damat bu cümleyi ne kastetti? Bunu bir açıklasın ya. 130 milyar doları yok eden bir adam bir gece bu cümleyi yazıp ortadan yok oluyor, sırra kadem basıyor. Cumhurbaşkanı nerede olduğunu biliyor. Bilmemesi mümkün mü? Damadı. Nerede bu 130 milyar? Niye saklanıyorsunuz? Hesabını veremeyeceğiniz, açıklayamayacağınız ne var ya? Bunu soruyorum ben. Peki sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kara gün parasını, kefen parasını bitirdin. Şimdi vatandaşın kara gün parasına göz dikti. Sonra ne yapacağız?
Cem Bey, peki Türkiye ekonomisi sizce ne zaman, hangi şartlarda, hangi durumda kurtulur?
2023 Haziran'ında ilk önce güzel bir uğurlamayla Recep Tayyip Erdoğan'ı emekli edeceğiz. Ondan sonra yeni gelecek olan iktidar hem ekonomik politikalarını sağlam temeller üstüne oturtacak, akıl ve mantık ve bilim üzerine oturtacak, adaleti, şeffaflığı geri getirecek. Bunlar gelmediği sürece ağızlarıyla kuş tutsalar Türkiye'de ekonomi düzelmez. Lale devri bitti. Üretmeden borç parayla yapılan lüzumsuz, saçma sapan harcamalar, yatırımlar, onlar, şunlar, bunlar neresinden neyini eleştiresiniz? Nereden? Bir taraftan para gidiyor dediğiniz gibi bir de neresinden neyini eleştiresiniz? Yani kafayı yemiş olmaları lazım bunların diyorum. Ama sonuç olarak bunların faturaları duruyor. Murat, bunların faturaları duruyor. Kimse alınmasın, darılmasın. İnsanlar zannediyorlar ki bu kriz böyle 2 ay sürer, 1 ay sürer, 3 ay sürer, işte Ali gider, veri gelir falan düzelir. Hayır. Örnek mi istiyorsunuz? Lütfen Arjantin'e bakın. Bir devletin bu kadar ana temel ekonomik realiteleriyle oynadığınız takdirde çökmesi bir zaman alıyor. 50 katlı bir binayı çökertmeniz zaman alır. Ama çöktüğünde bir, çok insan altında kalır. 2, onu temizleyip bir daha oraya 50 katlı bina yapmanız da yine çok zaman alır. Evet. Türkiye ekonomisinin içinde olduğu durum budur. İster beğensinler, ister beğenmesinler. Ekonomi bir bilimdir. Ekonomi rakamdır, matematiktir ve Türkiye'nin matematiğiyle gerçekleri de bunu göstermek.
Şimdi çok popülist bir konuya gireceğim aslında. Devamlı 83 milyon Türk diyorsunuz. Bir de bu Türkiye'de yaşayan 6-7 milyon kadar tam sayısını bilemediğimiz bir mülteci var. Suriye'den bize gelenler ağırlıklı olmak üzere. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Papaz kaçtı, oynadınız mı hiç hayatınızda? Papaz elde kaldı. Yani bu kadar milyon insan, bu kadar düşüncesizce uygulanan bir dış politikanın sonucu olarak da Türkiye'ye ekonomik ve sosyal olarak büyük bir külfet olarak geriye kaldı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben hakikaten cahilcene dile getirilen bu sözde doktrinlerin şaşkınlığı içindeyim. Uluslararası bir dünyada yaşıyoruz. Sınırlar belli. Birleşmiş Milletleri var. Oyu var, buyu var, şuyu var. Herkesin bir global bir dünyada yaşadığı ve global entegre bir sistemin içinde var olduğunuz bir yerde siz ya karşınızdaki hakikaten Bu kadar aptal mı zannediyorsunuz? Ne oldu Suriye? Sizi 4,5 milyon insan, Suriye'de büyük zarar. Peki ne elde etti Türkiye? Ne elde etti? Hiçbir şey. Kocaman bir sıfır. Problem, sorun haricinde başka hiçbir şey elde etme. Bu cahilce ne planlar, hayaller, projeler. Ya Rabbim, yani bırakın bunları, siz kendi işinize bakın ya. Siz Türkiye'deki insanınıza bak, eğitim verin, aş verin, iş verin. Onun sorununu çözmeye çalışın. Siz kimsiniz, nesiniz ki yandaki komşunuza rejim ihraç etmeye çalışıyorsunuz ya? Size mi kaldı? Kaldığını zannettiniz, papaz elinizde kaldı.
Peki dünya ekonomisi hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz?
Bu Covid sonrasında kısa vadede bile var, çok ciddi bir büyüme bekliyor. Çünkü para arzı arttığı için bunun ister borsaya değil, ister yatırıma değil, ister tüketime değil bir yere akacak bu para. Bir yerlerde birikiyor bu para. Şimdi Amerika 1.9 trilyon dolar enjekte etti. Şimdi konuşulan bir 2 trilyonluk altyapı yatırımına hazırlanıyorlar. Onun şekli şemali çıkacak. Baktığınız zaman 4 trilyon. Trump döneminden de 1 trilyona yakın bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. 5 trilyon. Bu çok büyük bir para enjeksiyonu. Buna benzer rakamlar bu kadar büyük olmasa da Avrupa'da da var. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de. Bu büyümeye dönüştürülmek zorunda. Büyümeye dönüştüğü takdirde enflasyon olmuyor biliyorsun. Büyümeye dönüşmezse enflasyon olacak. Onun için de büyümeye yönelik her türlü gayreti gösterecektir Avrupa Birliği ve Amerika. Yani gösteriyorlar, gösterecektir. Son zamanlarda baktığınız zaman dünya ekonomisinde birçok gelişmiş ekonomi çok daha hızlı gelişecek.
Onların arasında biz gelişen ülkeler klasmanı ondan yer alabilir miyiz?
Hayır. Çünkü bu yönetimle önümüzdeki bakın 2 sene içinde seçimlere 2 sene var. 2 sene 2 ay var. 2 sene 24 ay içinde, 26 ay içinde Türkiye evliliğin nasıl bittiğini yaşayacak. Bir hayal kırıklığıyla, ekonomik olarak bir hüsranla çok zor günler yaşayacak. O yok ticaret odası, yok bilmem ne odası, yok bilmem ne bilmem ne. Daha çok ağlayacaklar. Unutmayalım, ekonomi en önemli faktördür seçmenin karar vermesinde. En önemli faktör. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun.
Kalbim sizinle, güç bizimle olsun.
Podcast dinle.